Empresyonizm denince aklınıza muhtemelen Monet ya da Renoir geliyor, değil mi? Yani bu akım işte anı yakalama, ışık, atmosfer filan. Ama bugün merceği biraz kaydırıyoruz. Genelde böyle göz ardı edilen, bilge ve birleştirici bir figür var. Camille Pissarro. Ona odaklanacağız. Önümüzdeki kaynak empresyonizmin babası Camille Pissarro bize bu ilginç sanatçıyı anlatıyor. Bu sohbetteki amacımız da şu: Pissarro'nun Karayipler'deki o mütevazı başlangıcından Paris sanat sahnesinin merkezine nasıl geldiğini ve onu empresyonist grup için neden bu kadar vazgeçilmez kıldığını anlamak. Yani sizin için Pissarro niye sadece bir ressam değil de aynı zamanda bir akıl hocası, hatta grubun adeta tutkalı olmuş, onu ortaya çıkaracağız. Hadi başlayalım.
Kesinlikle. Pissarro'nun hikayesi yani tuvaldeki renklerden çok daha fazlası aslında. Bu bir akımın ruhuyla ilgili, sanatçıların bir araya gelme çabasıyla, hatta o dönemin toplumsal dalgalanmalarıyla ilgili. Kaynağımız da onun hem grubun en yaşlı üyesi olmasının getirdiği o olgunluğu, hem de mesela Cézanne gibi isimlerin ona neden baba figürü gözüyle baktığını çok güzel açıklıyor.
Başlangıcı bile film gibi resmen. Karayipler'de doğuyor, babasının işini devralması beklenirken sanatı seçiyor, sonra Danimarkalı ressam Fritz Malby ile Venezuela'ya kaçıyor ve hop sonunda Paris'te. Paris'te de Corot ve Courbet gibi ustalardan etkilenip hani doğayı olduğu gibi süslemeden resmetme fikrini benimsiyor. Bu onun sanatsal temelini atmış diyebiliriz herhalde.
Evet. Ve Paris'te Monet, Renoir gibi daha genç, daha ateşli sanatçılarla tanışması, işte orası kritik bir dönüm noktası. Onun o sakinliği, alçak gönüllülüğü, deneyimi onu hızla grubun doğal bir lideri haline getiriyor. Şurası çok çarpıcı bakın. 1874 ile 1886 arasındaki 8 empresyonist serginin tamamına katılan tek sanatçı Pissarro.
Ne? 8 serginin tamamına mı?
Evet, tamamına. Bu bile tek başına onun bu hareketin sürekliliğindeki rolünü nasıl gösteriyor, değil mi?
İnanılmaz bir adanmışlık. Özellikle o dönemdeki çalkantılar filan düşünülünce. Keza'nın "o benim için bir baba gibiydi" sözü şimdi daha da anlamlı geliyor kulağa. Peki ya sanatı? Manzaraları hep çok huzurlu görünür sanki.
Evet, doğru. Sanatında sıradan insanların, özellikle de kırsal kesimdeki emekçilerin hayatına büyük bir yer veriyor. Pontoise gibi yerlerde çalışan köylüleri resmetmesi sadece pastoral bir güzellik arayışı değil, aynı zamanda onlara duyduğu derin saygının bir ifadesi. İşin ilginç yanı da şu: kaynağımıza göre bu yaklaşımının temelinde onun anarşist politik görüşleri yatıyor.
Anarşist mi? Dur bir dakika. Yani o sakin görünen kır manzaralarının ardında böyle bir politik duruş mu var? Bu eserlere bakış açımızı tamamen değiştirebilir.
Tabii.
Bu durum onu diğer empresyonistlerden bayağı farklı bir yere koyuyor o zaman.
Kesinlikle. Bu politik bilinç onu farklı kılan önemli bir unsur. Sanatını sadece estetik bir ifade olarak değil, aynı zamanda bir mesaj aracı olarak da kullanıyor. Üstelik sürekli bir arayış içinde. 1880'lerde mesela Seurat ve Signac'la tanışınca noktacılık, yani puantilizm akımına yöneliyor ve bu tekniği deniyor. Hani renkleri saf noktalar halinde uyguladığı daha analitik, neredeyse bilimsel bir metot bu.
Ama sonra bundan da vazgeçiyor, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam sanırım.
Yaklaşık 5 yıl sonra filan bu tekniğin kendi içinden gelen o spontane ifadeyi engellediğini düşünüp tekrar empresyonist köklerine dönmesi. Bu bile onun ne kadar bağımsız, hani dogmalara sığmayan bir karakter olduğunu gösteriyor sanki. Ünlü Boulevard Montmartre serisi mesela. O eserlerde şehrin o sürekli değişen ritmini, farklı hava koşullarını, ışığın oyunlarını yakalamadaki ustalığı gerçekten hayranlık uyandırıcı. Bu da onun ne kadar uyumlu, ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor aslında.
Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ne görüyoruz o zaman? Pissarro belki Monet veya Renoir kadar popüler değil, evet, ama empresyonizmin temel direği, akıl hocası ve birleştirici ruhuymuş adeta. Karayipler'den Paris bulvarlarına uzanan hayatı, sanatsal deneyleri, politik duruşu gerçekten de çok katmanlı bir figür.
Bu resmi biraz daha genişlettiğimizde ise Pissarro'nun mirasının sadece kendi kuşağıyla sınırlı kalmadığını da görüyoruz. Cézanne ve Gauguin üzerindeki doğrudan etkisi bir yana, hatta dolaylı olarak Van Gogh gibi post-empresyonistleri bile etkilemesi, onun o alçak gönüllü liderliği ve bitmek bilmeyen öğrenme arzusu modern sanatın sessiz ama derinden etkili güçlerinden biri olmuş. Belki de onun asıl mirası buydu. Bu birleştirici ve sürekli gelişen ruhu. Sadece tabloları değil yani.
O zaman size, yani sevgili dinleyicimize, üzerinde düşünecek bir soru bırakalım madem. Kaynağımız Pissarro'nun sanatıyla politik görüşleri arasında bir bağ kuruyor ya, şimdi bu bilgiyi aklınızda tutarak onun o huzurlu görünen kırsal tablolarına, emek ve toplum hakkındaki anarşist düşüncelerini bilerek yeniden bir baksanız, sizce bu o tablolara bambaşka bir derinlik katar mı? Belki de Pissarro'nun dünyasına yapacağınız kendi kişisel keşfiniz tam da burada başlıyordur.